Wait until you see.
See what?
What a man can do to another man.
Savaşın son yılına girilirken bütün ülkeler artık tanklardan haberdardı. Hatta birçoğu kendi tankını üretmeye başlamıştı. İngiltere bu serüvenin tecrübeli ülkesi durumundaydı. Somdan beri tanklarını savaş meydanlarında kullanan İngilizler, yaşanan her muharebede tankları nasıl kullanması gerektiğini öğreniyordu. 1917 sonlarına kadar tanklar, piyadelerin telleri ve makineli tüfekleri aşması için bir yardımcı gibi görülüyordu. Ne kadar küçük başarılar yakalasalar da komutanların arzuladığı mutlak bir zaferi getirmekten çok uzaklardı. Muharebelerde birçok kez aynı şeyler denenmiş, farklı sonuçlar beklenmişti. Tank teorisyenleri Ernest Winton ve J.F.C. Fuller'ın toplu tank taarruzu görüşü bu döneme kadar tam manasıyla uygulanmamıştı. Onlara göre tanklar bir bütün olarak düşünülmeli, konuşlandırılmalı ve düşman üzerine gitmeliydi. Aynı zamanda hava, piyade ve topçu unsurlarıyla kusursuza yakın bir koordinasyon sağlanmalıydı. Fuller'ın bu fikri 1917 sonlarında kabul gördü. Seçilen bölge ise hem stratejik hem de coğrafi açıdan uygun bir konumdu. Cambrai önemli bir demiryolu ağının merkeziydi. Fakat ana hedef Cambrai olmayacaktı. St. Quentin kanalı ile Kuzey kanalı arasında yaklaşık 8 kilometre boyunca birbirine paralel uzanan su yolları vardı. Bu hattı ele geçirmek öncelikli hedefti. Böylece operasyonun kanatları güvence altına alınacaktı. İlk hedef Hindenburg hattında ciddi bir gedik açmaktı. Eğer bu başarılabilirse hem bölge kanatlardan sarılacak hem de Hindenburg hattı yarılacaktı. Hindenburg hattının henüz tahrip edilmemiş bölgesi olan Cambrai geniş çaplı bir tank taarruzu için uygundu. Cambrai'yi planlamak için 3 farklı komutan bir araya gelmişti. İngiliz tank birliklerinin başında bulunan General Hugh Ellis ve Yarbay J.F.C. Fuller, General Julian Byng'i de ikna edecekleri bir plan hazırladı. Uçaklar, piyadeler ve tanklar eş zamanlı olarak saldıracaktı. Böyle yoğun bir saldırı plana uygun şekilde gerçekleştirildiği takdirde hiç kimse tarafından durdurulamazdı. En önemli husus ise gizlilikti. General Byng cephenin küçük bir bölümüne taarruz etmek için yüzlerce tankı ve 8 piyade tümenini büyük bir gizlilik içinde bir araya getirdi. Tarih toplu tank saldırılarının ilkini Cambrai'de görmek üzereydi. 20 Kasım 1917 Cambrai sabah saat 6 sularında müthiş bir gürültüye uyandı. Hazırlık ateşine başlayan İngilizler sisli havayı muhteşem kullandı. Olağanca heybeti ve gürültüsüyle onlarca Mark 4 tankı motorunu çalıştırarak Alman siperlerine doğru koşmaya başladı. Daha önceki operasyonlardan çok daha kolay bir zemin vardı. Tanklar belki de ilk kez bu kadar temiz bir zeminde ilerliyordu. Muharebenin başlarında İngiliz planları olağanüstü derecede iyi işledi. Gelen ani saldırı Alman ordusunu şoke etmişti. Üstüne üstlük Cambrai üzerinde uçan İngiliz uçakları da bu güçlü taarruzu destekliyor, Almanları zora sokuyordu. Fakat saldırının ilk gününde sisli bir havanın olması tanklar için avantaj, uçaklar için dezavantajdı. Pilotlar değil yerdeki hedefleri birbirlerini bile zor görüyordu. Buna rağmen tankların Alman siperlerinde yarattığı etki inanılmazdı. Muharebenin ilk saatlerini tank komutanı Yüzbaşı Braun şu satırlarla anlatacaktı. Ani bomba yağmuru yüzünden sersemlemiş Alman ileri karakolları hızlıca istila edildi. Tüm hat boyunca tanklar alçalıyor, şaha kalkıyor ve neredeyse harap olmuş kente doğru pençeleriyle ilerliyordu. Alman askerleri panik içinde silah ve teçhizatlarını sağa sola fırlatıyorlardı. Ancak daha önce defalarca kez yaşandığı gibi saatler ilerledikçe İngiliz ilerleyişi yavaşlamaya başladı. Alman ordusu ilk şoku atlattıktan sonra takviyelerle toparlanmaya başlıyordu. Dengeyi bozan esas unsur ise Rusya'da yaşanan devrimin sonucunda kapanan Doğu cephesinden gelen on binlerce Alman askeriydi. Hindenburg hattı onların gelişiyle eskisinden de güçlü hale gelmeye başlamıştı. Fakat takviye kuvvetlerinin doğu cephesinde hiç görmediği, duymadığı bir şey vardı. Bu dört köşeli şeyler onlara tamamen yabancıydı. Tanklarla ilk kez karşılaşan askerlerin bir kısmı daha önce defalarca kez tekrarlandığı gibi siperleri terk edip geri çekilmeye başlayacaktı. Tanklar Havrincourt ve Graincourt civarında piyade ile birlikte kullanılmış, bölgede başarı sağlanmıştı. Ancak bütün birlikler aynı başarıyı sağlayamamıştı. Savaşın kaosu içerisinde en başta planlandığı gibi tam koordinasyonlu çalışma başarılamadı. Çoğu piyade birliği tanklardan bağımsız hareket ediyordu. Bazı komutanlar fazlaca düşman ateşini çektikleri için piyadelerini tanklardan uzaklaştırmış ve koordinasyonu bozmuştu. Buna rağmen İngilizler ilk günün sonunda diğer muharebelere göre çok ama çok ciddi bir ilerleme kaydetmişti. Kazanımların santimlerle ölçüldüğü 1. Dünya Savaşı'na nazaran İngiliz orduları Cambrai Muharebesi'nin 1. gününde 6 kilometre ilerlemişti. Bu başarıda başını Hugh Ellis'in çektiği tank kol ordusunun rolü çok büyüktü. Ama tank kol ordusu ilk gün çok ağır zayiat verdi. İlk günün sonunda tam 179 tank ya imha edilmiş ya da kullanılamaz hale gelerek askerleri tarafından terk edilmişti. Tanklar açısından çok ciddi kayıplarla son bulan saldırının ilk gününde İngilizler istediklerini almış gibi görünüyordu. Ancak ikinci günden itibaren her şey değişecekti. Alman orduları çok ciddi takviyelerle bölgedeki savunmalarını güçlendirdi. Tanklar ve piyadeler arasındaki işbirliği gün geçtikçe kötüleşiyordu. Piyadelerden bağımsız ilerleyen tanklar Alman ordusu için kolay bir hedef haline geliyordu. Ancak İngilizler için en korkunç olanı Alman piyadeleri olmayacaktı. Muharebenin 3. günü 1. Dünya Savaşı'nda efsane haline gelen bir isim Cambrai üzerindeki bulutların arasında göründü. Manfred von Richthofen, namı diğer Kızıl Baron. Belki de İngilizlerin Cambrai'de görmek isteyeceği son kişiydi. Çünkü Kızıl Baron Cambrai'ye kadar yaklaşık 60 müttefik uçağını düşürmüştü. Sadece Cambrai'de birkaç gün içerisinde 2 İngiliz uçağını daha düşürecekti. Lakabını uçağının renginden alan Baron, hem yerdeki hem gökteki İngilizlerin kabusu olmaya devam edecekti. Yaklaşık 10 günlük taarruzun ardından İngilizleri bekleyen bir başka kabus da karşı Alman taarruzuydu. Muharebenin ikinci gününden itibaren gelen takviyelerle Alman ordusu artık karşı saldırıya hazır hale gelmişti. 30 Kasım sabah saat 6'da Almanlar 2 yıl aranın ardından ilk kez hücuma geçiyordu. Bütün muharebe sahasında taarruza kalkan Almanlar, İngilizlerin ele geçirdiği yerleri bir bir geri almaya başladı. 3 günlük Alman taarruzunun sonucunda General Haig, geri çekilmekten başka çaresinin kalmadığını anlayacaktı. Ağır kayıplarla Cambrai hedefinden vazgeçerek geri çekilen İngilizler, 3 yıldır olduğu gibi Alman savunmasını yine yaramamışlardı. Ancak Cambrai her iki tarafa da tanklar ve stratejiler açısından önemli katkılar sağlayacaktı. İngiliz komutanların çoğu artık bu canavarların bir game changer olduğuna ikna olacaktı. Daha önemlisi, ilk günkü neredeyse tam koordineli İngiliz ilerleyişi büyük bir propaganda etkisi yaratmıştı. İlk gün İngiltere'de kilise çanlarını çaldıracak kadar büyük bir başarı kabul edilmişti. İngiltere, tankların başarısını sadece cephede değil, ana yurtta da kullanacaktı. Teknolojinin son harikası olan bu araç şehirlerde sergilenecek, hakkında türlü ürünler ortaya çıkacaktı. Topluma tankları gösterip, bundan daha fazla yapabilmemiz için ordunuza destek olun mesajı verilecekti. Fakat Cambrai'den esas ders çıkartan Almanlardı. Alman Komut Akademisi yaklaşık bir yıldır muharebelerde karşılarına çıkan bu canavarlara ilk başta şüpheyle yaklaşmıştı. Ne denli etkili olabildiklerini Cambrai'de artık anlamaya başlayacaklardı. Prusya ekolünün klasik üyelerinden Ludendorff, Cambrai'den birkaç hafta önce yaptığı açıklamada tanklara karşı en iyi silah soğukkanlılık, disiplin ve cesarettir diyordu. Cambrai muharebesinin hemen ardından tankların bazı başarılar elde ettiğini kimse inkar edemez. Etkili bir silah olacağı kesin görünüyor. Tankların yapımına bir an önce başlanması gerektiğini düşünüyorum diyecek ve Alman tank üretimine hız kazandıracaktı. Alman İmparatorluğu tanklarla ilgili ilk adımı Kasım 1916'da Flerskorslet Muharebesi'nde İngiliz tanklarını gördükten 2 ay sonra attı. Yüksek Ordu Komutanlığı, Prusya Savaş Bakanlığı bünyesindeki 7. Ulaştırma Dairesi'ne cephede kullanılmak üzere bir savaş aracı tasarlaması görevini verdi. Tank programı için kurulan komitenin başında dönemin önemli mühendislerinden Joseph Vollmer bulunuyordu. Her ne kadar önemli bir mühendis olsa da Vollmer, bu görevin neden büyük şirketlere verilmediğini tam anlayamamıştı. Aslında bunun sebebi basitti. Krupp, Benz, Daimler veya Maybach gibi büyük üreticiler tank yarışının kaçırıldığını düşünüyordu. Doğrudan devlet de böyle bir işe girerek ilerleyen günlerde kendilerini zora sokmak istemiyorlardı. Diğer ülkeler tanklarını üretmiş, hatta ürettiği modelleri geliştirmeye başlamıştı. Ancak esas mesele ham maddeydi. Almanya, 1. Dünya Savaşı'nın büyük bölümünde İtilaf devletlerinin deniz ablukasıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu dönemin Alman savaş doktrininde öncelik uçaklara ve denizaltılara verilmişti. Birçok ham maddenin temininde büyük zorluk yaşanıyordu. Bu sebeple ülke güçlü sanayisini mevcut durumda bile zor ayakta tutuyordu. Tasarım çalışmaları 1916 sonlarında başladı. Ancak Almanlar diğer ülkelerde olduğu gibi bunu bir devlet projesi olarak yapmayacaktı. Zira bu yeni silah türünün yapımı için hala bir altyapı yoktu. Ayrıca sanayide yaşanan sıkıntılardan dolayı tankın üretimi birçok farklı firmaya dağıtılmıştı. Bu da koordineli bir çalışmaya engel oluyordu. Firmalar ablukalardan dolayı bazı parçaları işgal altındaki Belçika üzerinden sipariş veriyordu. Almanlar tasarım aşamasında İtilaf devletlerinden daha şanslıydı. Zira önlerinde Mark serisi, Saint-Chamond ve Schneider CA1 gibi örnekler vardı. Özellikle ele geçirilen Mark serisi tanklardan ve planlarına ulaştıkları Saint-Chamond'dan esinlendiler. Daha önceki tanklarda olduğu gibi male-female ayrımı Alman tanklarında da olacaktı. Erkek A7V'lerde bir adet 57 mm'lik Maxim Nordenfeld topu, 6 adet de MG-08 makineli tüfeği taşınacaktı. Dişiler ise 8 adet MG-08 ile sahaya çıkacaktı. Ancak A7V'de önceki tanklara göre önemli yenilikler ve farklılıklar bulunuyordu. En önemli yeniliklerden birisi süspansiyondu. Süspansiyonlu A7V'ler rakiplerine göre daha stabil hareket edecekti. Bu da askerlerin konforunu arttıracak, haliyle daha isabetli atışlar sağlayacaktı. Tanklar için bir diğer yenilik de kulelerdi. Tank komutanları kuleden etrafı gözlemleyerek tankları idare edebilecekti. A7V'yi rakiplerinden ayıran özelliklerden birisi de gazlara karşı alınan önlemdi. Herhangi bir gaz saldırısı halinde kapılar ve kapaklar tamamen kapatılabiliyor, dışarıdan içeriye bir sızıntı olmaması sağlanıyordu. Bir diğer önemli yenilik zırhlardaydı. Tankın yanlarında 20, önünde 30 ve tavanında 10 milimetrelik çelik plakalar vardı. Diğer tankların aksine zırhlar paletlere kadar iniyordu. Böylece paletlerin aldığı hasar azaltılacaktı. Ancak zırhlarda kullanılan çelik sertleştirilmiş çelik değildi. Bu yüzden makineli tüfek mermilerinden daha güçlü mermilere karşı sorun yaşanacaktı. A7V mürettebat yönünden de farklıydı. Sanki küçük bir timi taşıyan hareketli kale gibiydi. Harekat planına göre askerlerin mevcudu 17 ile 25 arasında değişiyordu. Bu kadar ekstra özelliğe sahip bir araç rakiplerinden yavaş olmalıydı. Ancak hiç de öyle olmadı. A7V'de Mercedes Daimler işbirliği sonucu ortaya çıkan yaklaşık 100 beygir güç üreten 4 silindirli motorlardan 2 tane bulunacaktı. Düz zeminlerde değil kendi sınıfı, savaşın atom karıncası Renault FD-17'lerden bile hızlıydı. Kağıt üzerinde muhteşem görünen bu aracın prototip aşaması bile oldukça sancılı geçti. Vollmer, aracı tamamlamak için ham madde eksikliği yüzünden hurdacıları gezmek durumunda kalacaktı. Sancılı üretim sürecinin sonunda ilk prototip Mayıs 1917'de Alman ordusuna sunularak test edildi. A7V bütün testlerden son derece başarıyla geçti. Fakat Vollmer bu zorlu sürecin ardından aldığı sipariş miktarıyla hayal kırıklığına uğrayacaktı. Yüzlerce sipariş beklenirken sadece 20 tank sipariş edilmişti. 20 sipariş bile büyük bir tereddütle verilmişti. Zira Almanlar kısıtlı şartlar altında riske giremezdi. Her ne kadar Vollmer daha fazla sipariş beklese de Alman endüstrisi daha fazlasını üretmeye uygun değildi. O kadar ki üretilecek olan 20 tank bile standart bir üretime sahip olmayacaktı. Üretim süreci farklı fabrikalarda gerçekleştiği için araçtan araca değişen parçalar bile bulunacaktı. Eğer A7V yeterince başarılı olursa sipariş miktarı 100'e çıkartılacaktı. Yılın sonuna doğru ilk A7V'ler fabrikalardan çıktı. Fakat Almanların savaştaki tek kozu A7V'ler olmayacaktı. İngilizler çeşitli muharebelerde ciddi tank zayiatı vermişti. Özellikle Cambrai'de 200'e yakın Mark 4 savaş meydanında kalmıştı. Ayrıca sadece Mark 4'ler değil, Whippet ve Fransız tanklarından Saint-Chamond, Renault FD-17 gibi tanklar da envantere alındı. Almanlar bu Boite panzerleri tamir etti, kendi renkleriyle boyadı ve hizmete aldı. 1918'de İngiliz çeliği Alman demir haçıyla birleşecekti. Savaş Savaşın karar anı artık yaklaşıyordu. Alman Genelkurmay Başkanı Hindenburg ve yardımcısı Ludendorff, savaşın sonucunun zamana karşı bir mücadeleyle belirleneceğini artık anlamıştı. Fakat İttifak kuvvetleri için daha büyük bir tehlikenin gölgesi Avrupa'nın üzerine düşmeye başlamıştı. Tarihe geçen bir telgraf Amerika'yı büyük savaşa çekmeye yetmişti. Ancak Avrupa'nın devasa orduları karşısında Amerika henüz ittifak devletleri için tehdit oluşturmaktan çok uzaktı. Askeri yönden zayıf bir ülkeydi. Hatta bu askerlerin bile Batı cephesinde muharebeye girmeden önce ciddi bir talimden geçmeleri gerekiyordu. Woodrow Wilson'ın Amerikan Seferi Kuvveti'ne komuta etmek için atadığı John Blackjack Pershing, Fransa'daki siperleri gezdikten sonra Amerika'nın 3 milyon kişilik bir orduya ihtiyacı olduğunu söyleyince hükümet adeta şok olacaktı. Almanya, Batı cephesinde 1914'ten beri asker sayısı olarak ilk kez üstünlüğü yakalamıştı. Ancak Amerikalılar gelmek üzereydi. Ludendorff, durumu görüşmek için Kasım 1917'de kurmaylarını bir araya topladı. Ludendorff'un niyeti İngilizleri oyun dışı bırakmaktı. Fransız ordusu zaten isyanlarla yıpranmış vaziyetteydi. Savaşma azmi devam eden İngilizler savaş dışı kalırsa Fransa'nın da işi biterdi. Böylece ortada Amerika'nın müdahale edeceği bir savaş, askerlerini koyacağı bir siper kalmazdı. Tarihe Kaiserschlacht ya da Batı taarruzu olarak geçecek operasyonla Ludendorff, 1916'nın cehennemi haline gelen Somme yakınlarında Fransız ve İngiliz ordularının kesiştiği zayıf noktayı vurmaya karar verdi. Üç büyük Alman ordusu 78 tümen halinde devasa bir taarruz gerçekleştirecekti. Almanya, savaşın süresi uzadıkça piyade taktiklerini günden güne geliştirmişti. Özellikle General Oskar von Hutje tarafından sistemli hale getirilen bu taktikler Hutje taktikleri olarak anılacaktı. Taktik, geleneksel olarak piyadelerin dalgalar halinde taarruz etmesi yerine mevziden mevziye atılan askerlerin çok hızlı taarruzlarını öngörüyordu. Amacı, süratli taarruzlarla savunma hatlarının zayıf noktalarını bularak hızlıca derinine sızmaktı. Adeta meşhur Alman Yıldırım Harbi'nin atası bugünlerde ortaya çıkıyordu. Ludendorff'un Mihail Harekatı 21 Mart 1918 tarihinde sabah saat 5 sularında başladı. Korkunç bir ateş deryası içine düşen İngilizler başlarını bile kaldıramıyordu. İngiliz orduları bu inanılmaz süratle ilerleyen taarruz karşısında adeta felce uğradı. Akşam olduğunda Alman kuvvetleri neredeyse 11 kilometre kadar ilerlemişti. Ludendorff'un ilk hedeflerinden birisi kritik bir ulaşım merkezi olan Amiens'i ele geçirmekti. Fakat General Byng komutasındaki İngilizler birkaç günlük şokun ardından kendini toparladı ve Almanlara karşı koymaya başladı. Buna rağmen Alman orduları operasyonun ilk iki haftası tamamlandığında 65 kilometrelik inanılmaz bir ilerleme kaydetmişti. Günden güne Amiens'e yaklaşan Almanlar karşılarında daha da sertleşen bir savunma buluyordu. Takviye edilen İngiliz kuvvetleri taarruzu yavaşlatmaya başladı. Fakat artık Amiens'e sadece 20 kilometrelik bir mesafe kalmıştı. İki taraf arasında Amiens'den önceki son durak olan Villebretonneux bölgesinde çok yoğun çarpışmalar gerçekleşiyordu. İngilizler için Villebretonneux'un Almanların eline geçmesi Amiens'e bağlı demiryolu kavşaklarının kaybedilmesi anlamına geliyordu. Bu yüzden ne pahasına olursa olsun kent savunulacaktı. Ancak Villebretonneux tarihe piyadelerin göğüs göğüse çarpışmasıyla değil çok daha özel bir olayla geçecekti. Tarihte ilk kez iki farklı orduya mensup tanklar karşı karşıya gelecek, tarihin ilk tank savaşını gerçekleştireceklerdi. Almanlar az sayıda ürettikleri A7 V'leri bahar taarruzlarına yetiştirmişti. Ancak toplu bir tank taarruzu için yeterli sayıda tankları bulunmuyordu. Bu sebeple küçük çaplı görevlerde piyadelere eşlik ederek siperleri temizleyen misyonlarda kullanıyorlardı. Villebretonneux'de de benzer bir misyon vardı. Fakat fazla ilerleyen 3 A7 ve bir anda 3 Mark 4 tankıyla karşı karşıya kalmıştı. 3 A7 ve 3 Mark 4. Tarihin ilk tank muharebesi bu 6 tank arasında gerçekleşiyor, mürettebat tarihe tanıklık ediyordu. Mark 4'lerin komutanı Tayman Frank Mitchell, A7 V'lerin komutanı ise Wilhelm Blitz'ti. Herkes için çok yeni bir deneyim yaşanıyordu. Mark 4'ler 2 female ve 1 male'dı. A7 V'lere karşı dezavantajlıydı. Önce Mitchell komutasındaki male ateş açtı. Ancak 2 mermi de A7 V'yi sıyırıp geçti. 3. ateşi yapamadan A7 V'lerden gelen makineli tüfek ateşinin etkisiyle kıvılcımlar çıkartan Mark 4'ün mürettebatı siper aldı. Teğmen Blitz'in öncü A7B'si karşı ateş açsa da Teğmen Mitchell'ın Mark 4'ünü vuramadı. Mitchell'ın Mark 4'ü daha isabetli atış yapmak için yavaşlarken arkasındaki iki female A7B'ler tarafından vuruldu. Female'lar geri çekilirken Teğmen Mitchell yalnız kalacaktı. Tam o sırada iyi bir hedef için duran Mail A7B'yi sonunda vurmayı başardı. İsabet alan A7B'nin içi birdenbire savaş alanına döndü. Mürettebattan yaralılar ve hayatını kaybedenler vardı. Bu kaotik ortamda Mitchell'ın Mark 4'ü iki kez daha A7B'yi vurmayı başardı. Duman ve alevler arasında paniğe kapılan mürettebat tankı hızla terk etti. Önlerindeki tankın alev aldığını gören diğer A7B'ler hızla bölgeden uzaklaştı ve böylece tarihin ilk tank muharebesi Frank Mitchell'ın zaferiyle sonuçlandı. Geri çekilen A7B'leri takip eden Mitchell bir dizi başarı yakaladı. Fakat aynı günün akşamüstü bir top mermisiyle vurulan Mark 4 için artık savaşın sonu gelmişti. Bu muharebe bir ilkti ama son olmaktan çok uzaktı. Bölgedeki A7B'lerin akıbeti de pek iyi olmadı. Teğmen Blitz'in tankı Nixie, düşmanın eline geçmemesi adına Almanlar tarafından havaya uçuruldu. Diğer A7 Mephisto, arazide ilerlerken önüne düşen top mermisinin kraterinde sıkışarak mahsur kaldı. A7 ve Alfred de Mephisto ile aynı gün bozuk arazi şartları yüzünden yan devrildi ve mürettebatı tarafından terk edildi. Almanlar tarafından yoğun çabayla ele geçirilen Villebrotonu kenti de birkaç gün içinde tekrar İtilaf devletlerinin eline geçecekti. Ludendorff, Mikhail operasyonunun başarısız olmasının ardından iki eş güdümlü taarruz daha planladı. Chemin-des-Dames tepesi yakınlarındaki Fransız atlarını vuracak, Fransızları oldukları yere çivileyecekti. Devamında Almanlar bir kez daha Flanders'daki İngilizlere hücum edeceklerdi. 27 Mayıs'ta tepedeki zayıf Fransız mevzilerine taarruz eden 41 Alman tümeni müttefikleri tümüyle gafil avladı. Bölgeyi savunmakta daha önce başarısız olan General Gouff gibi Fransız komutan General Duchesne de uygun bir savunma hattı oluşturmakta başarısız olmuştu. Taarruzun ilk gününde Alman kuvvetleri tepeyi aldı. 21 kilometre ilerleyerek Fransız hatlarında neredeyse 40 kilometrelik bir gedik açtı. Bu büyük başarı Ludendorff'u Flanders'daki taarruzu bir yana bırakıp imkanlarını Paris'e doğru devam edecek bir taarruz için yoğunlaştırmaya sevk etti. Sonraki 3 gün boyunca muazzam kazanımlar elde eden Almanlar 1914'ten beri ilk kez Marne Nehri'ne tekrar ulaşmayı başardı. Alman askerleri artık Paris'ten sadece 88 kilometre uzaklıktaydı. Fakat burası taarruzun son noktası olacaktı. Almanlar 15 Temmuz'da 2. Marne Muharebesi ile 1. Dünya Savaşı'ndaki son büyük taarruzlarına başladı. 52 Alman tümeni topların açtığı baraj ateşinin koruması altında hücuma kalktı. Bu son taarruz Ferdinand Foch'un ekmeğine yağ sürmüştü. Müttefiklerin başkomutanı Marne çıkıntısının zayıf kanatlarına ve Alman ilerleyişine karşı kendi taarruzunu planlıyordu. Bu hücum Almanları yalnızca daha fazla tuzağa düşürecekti. Başını Amerikalıların çektiği müttefik birlikleri ilerleyen Almanları 18 Temmuz'da kanatlarından vurdu. 350 tankla desteklenen müttefikler taarruzun ilk gününde 8 kilometre ilerleyerek Almanları çıkıntıda çembere alınma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Tehlikeyi hızla fark eden Ludendorff kuvvetlerine ricat emri verecek ve Marne çıkıntısı Almanların savaşı kazanma umutlarıyla birlikte 4 Ağustos'ta tümüyle ortadan kalkmış olacaktı. Lojistik sorunlar, müttefiklerin takviyeleri ve savunmanın sertleşmesiyle Almanlar için son nokta artık Marne Nehri'ydi. Almanların savaşın sonucunu tayin etmek için başlattığı bahar taarruzu her ne kadar bazı başarılar yakalasa da hedefine ulaşamadı. Gerçekleşen operasyonlardan istediği sonucu elde edemeyen Ludendorff da artık yolun sonunu görmeye başlamıştı. Fakat artık çok geçti. Almanlar için oyun bitmişti. John Pershing komutasındaki Amerikan orduları Avrupa kıtasına çıkmaya başlamıştı. Almanlar giriştikleri büyük kumarı artık net bir şekilde kaybetmişti. Cephede ilk kez sayı üstünlüğünü ele geçirdiği 1918 başlarına göre gelinen nokta felaketti. Bahar taarruzunda yaklaşık 700 bin zayiat vermişlerdi. Cepheye yeni askerler sürmek Almanlar için günden güne zorlaşırken İtilaf kuvvetleri avantaj kazanıyordu. Almanya bu büyük kayıpları telafi etmekte zorluk yaşarken müttefik tarafına sadece Amerika'dan 500 bin asker takviye gelmişti. Dahası da yoldaydı. Ayrıca Almanya için daha büyük bir sorun vardı. Kaybedilen askerler Almanların en nitelikli askerleriydi. Kayıpların çoğu taarruz eğitimi almış, tecrübeli Sturmtruppenlardandı. Almanlar onların yerini dolduramayacaktı.
İkinci Marne Muharebesi Almanya için sadece kayıp bir muharebe değildi. Sonun başlangıcıydı.
Foch'un komuta ettiği müttefik ordularının başlattığı karşı taarruz, tarihte Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren 100 gün taarruzu olarak anılacaktı. Amerikalıların takviye ettiği İngiliz ve Fransız orduları, Ağustos ayı başlarında Amiens Muharebesi'nden itibaren devasa taarruzlarına başladı. Amiens'de tanklar için özel muharebelerden birisiydi. Destek tanklarıyla birlikte 500'ün üzerinde tank Amiens'de yer aldı. Üstelik İngilizler Mark serisini geliştirmiş, Mark 5 modelini de sahaya sürmüştü. Tankların, süvarilerin, piyadelerin ve hava kuvvetlerinin koordineli saldırısıyla Amiens, Almanlar için büyük bir felakete dönüştü. Taarruz büyük bir gizlilikle hazırlanmıştı. Her şeyden habersiz Almanlar gafil avlandı ve binlerce esir ve zayiat verdi. Erich von Ludendorff, Amiens Muharebesi'nin başladığı gün için şu sözleri kullanacaktı. 8 Ağustos, Alman ordusunun tarihindeki en kara gündür. Korktuğum ve sık sık uyardığım her şey burada, tek bir yerde gerçeğe dönüştü. Muharebe ile ilgili Kaiser Wilhelm'e bilgi veren Ludendorff'un aldığı cevapta aslında durumu özetliyordu. Kapasitemizin sınırlarına ulaştık. Savaş sona erdirilmelidir. Zaten tükenmiş olan Almanya'nın üzerine gerçekleştirilen saldırıların önemli bir yönü vardı. Artık savaşın ilk dönemlerinde olduğu gibi tek bir noktaya saldırıp büyük bir yarma harekatı yapılmıyordu. Alman hatlarına adeta sinir bozucu sinekler gibi saldırıp büyük zayiat vermeden taarruzu kontrol altında tutuyordu. Almanların günden güne tükendiğini görüyorlar ve sadece kapının kırılacağı günü bekliyorlardı. Kusursuzlaşan taarruzlar sonbahar aylarında Alman savunma hatlarını bir bir kırmaya başladı. Bir kilometre için günlerce süren muharebeler artık bitmişti. Almanya'nın tek sorunu cephedeki felaketlerde değildi. Moralsiz ve bitkin durumdaki halk artık barış istiyordu. Hindenburg ve Ludendorff da dahil olmak üzere birçok devlet adamı eğer savaşa bir son verilip gerekli iyileştirmeler yapılmazsa halkın Rusya'da olduğu gibi bir devrime kalkışabileceğini düşünüyordu. Neticede Amerikan Başkanı Woodrow Wilson savaşa girerken oldukça yumuşak bir barışı şart koşmuştu. Gelecek barış ne kadar kötü olabilir diye düşünülüyordu. Hatta Ludendorff saf bir umutla Alsace-Lorraine'i bile elde tutabileceklerini düşünüyordu. Bu doğrultuda hem Almanya hem Avusturya-Macaristan 3 Ekim 1918'de Wilson'a bir barış notu gönderdi. Fakat İngiltere Başbakanı Lloyd George ve Fransa Başbakanı George Clemenceau tırnak içinde yumuşak bir barışa yanaşmıyordu. Ayrıca Amerikan Başkanı Wilson ateşkes için Almanya'nın monarşiden vazgeçmesi gerektiğini ima ediyordu. Konuşulan şartlar Almanlar için kayıtsız şartsız teslim demekti. Bu Almanya için kabul edilemezdi. Fakat artık Almanya'nın çaresi kalmamıştı. Aynı günlerde Saint-Quentin Muharebesi'nde Hindenburg hattı da farklı yerlerden delinmişti. Onlarca kilometrelik gedik oluşmuş, savaş ana vatana gelmek üzereydi. Almanya'da artık tam bir kaos hakimdi. Koşulsuz teslimi kabul etmeyen Almanlar savaşa devam etmek istese de Ekim ayı boyunca Hindenburg hattının kırılmasıyla geri çekilmek zorunda kalacaktı. Savaşa devam etmeye çalışan Alman ordusu için en kötüsü bu değildi. Alman donanmasında bulunan askerler isyan bayrağını açmış, bu vahşete bir son verme arzusuyla emre itaatsizlik ediyordu. Aynı günlerde Alman şehirlerinde de bir devrimin havası buram buram solunuyordu. İşçiler ayaklanıyor, sokaklara çıkıyordu. Ülkede esen sosyalizm rüzgarları Rus devriminin bir benzerini doğurmak üzereydi. Ortalığı sakinleştirmek ve olası sosyalist devrimi engellemek adına Şansölye Max von Baden 9 Kasım 1918 günü Kaiser Wilhelm'in tahttan feragat ettiğini duyurdu. Almanya'da birkaç gün içinde yaşanan olaylar inanılmazdı. Ülke düşman işgali tehdidi altına girmiş, ordusu isyan etmiş, halkı ayaklanmış, sosyalist devrimin eşiğine gelmiş, kral tahtından inmiş, yılların Alman İmparatorluğu hızlı bir rejim değişikliğiyle Weimar Cumhuriyeti haline gelmişti. İşte böyle bir ortamda Fransa'nın Retond kentinde 11 Kasım 1918 günü imzalanan Retond Ateşkes Anlaşması'yla insanlığın birinci felaketi artık sona eriyordu. 11 Kasım 1918'de dünyanın her yerinde insanlar kutlama yapıyor, sokaklarda dans ediyor, şampanya içiyor, savaşın sonu anlamına gelen mütarekeyi selamlıyordu. Ancak cephede kutlama yapılmadı. Pek çok asker mütarekenin yalnızca geçici bir önlem olduğuna ve savaşın yakında tekrar başlayacağına inanıyordu. Gece geldiğinde dünya dışı sessizlik ruhlarını kemirmeye başladı. Adamlarım ön tarafta ilk defa kütük ateşlerin etrafında oturuyorlardı. Bir sonraki tepeden onları gözetleyen hiçbir düşman bataryası olmadığından ve onları yok edecek hiçbir Alman bombardıman uçağının yaklaşmadığından emin olmaya çalışıyorlardı. Alçak sesle konuşuyorlardı. Sinirliydiler. Beklenen barış hiç de beklendiği gibi huzur getirmedi.
Askerler gibi halklar da sinirliydi. Kazanan veya kaybeden fark etmeksizin birçok ülkede ayaklanmalar yaşandı. Korkunç şartlarda yaşayan insanlar daha fazla bastırılamadı ve birçok kentte isyan ateşi yandı. Savaş bitmiş ama tankların görevi bitmemişti. Ordularını yıllarca finanse etmiş olan halklar, cephede acemilik dönemini geçiren tankları karşılarında buldu. Bu sefer namlular ayaklanan halkların üzerine dönecekti. Birçok muharebede olduğu gibi tankların heybeti halkın da gözünü korkutacaktı. Ayrıca işgal edilen topraklarda tanklar da görev alacaktı. Savaşı bitirecek olan savaş veya bütün savaşları bitirecek savaş sözü, 1. Dünya Savaşı için sıkça kullanılan oldukça iyimser bir terimdi. Savaşın ardından yaşanan süreç onlarca yeni savaşın sebebi olacaktı. Kazananlar kaybedenlere bedel ödetmek istiyordu. Yaşanan bunca acının bedelini ve sorumluluğunu kaybedenler üstlenmeliydi. Bu yüzden kaybedenlere en ağır şartlar dayatıldı. Mağluplara dayatılan şartlar dünyayı bambaşka yerlere götürecekti. Kimisi bu şartlara kendi başına direnip cevabını verecek, kimisi ise intikam duygusunu körükleyip dünyayı yeni bir cehenneme sürükleyecekti. Birinci Dünya Savaşı birçok yeniliğin temelini attı. Bunların çoğu insanlığın aleyhineydi. Tanklar da bu yeniliklerden birisiydi. Ama bir yenilik olarak kalmayacaktı. Günden güne gelişerek devam edecekti. Tankların hikayesi daha yeni başlıyordu.